Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Ve Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bu hafta Harut ve Marut'un hikayesiyle devam ediyoruz Mesnevi okumalarına. Kibirli kişiler Harut'la Marut'a benzer. Onlar da gururları yüzünden zehirli ok yediler. Melek oluşlarını itimat ettiler. Fakat bu itimat su sığırının aslana itimadı gibidir. Onun 100 tane boynuz olsa yine de aslan onun boynunu parça parça eder. Kirpi gibi baştan aşağı diken olsa aslan yine onu çaresiz bırakıp öldürür. Kasırga birçok ağaçları kökünden sökerse de alçacık bir ota ihsanda bulunur. O sert rüzgar otun zayıflığını acır. Gönül, artık sen de kuvvetten dem vurma. Balta ağaçların dallarının çokluğundan, sıklığından hiç korkar mı? Hepsini kesip biçer. Fakat bir ota saldırmaz. Neşter yaradan başka yere vurulmaz. Aleve odunun çokluğundan ne gam? Kasap koyun sürüsünden kaçar mı? Manaya nispetle suret nedir ki? Kötüyü baş aşağı tutan ondaki manadır. Dolap gibi dönüp duran göke kıyas et. Oğul, bu kalıbın dönüşü gizli ruhtandır. Bu rüzgarın hareketi onun manasındandır. Değirmen çarkı ırmak suyunun esiridir. Bu nefesin alınıp verilmesi, girip çıkması da hevesli candan başka kimdendir? Can, nefesle çıkan o sözü bazen cim haline kor, bazen ha ve bazen da dal. Can, o nefesi bazen gül bahçesine koymaktadır, bazen diken haline. Tanrı bu rüzgarı at kavmine ejderha yaptı, müminlere rahmet ve hayat. Alemlerin Rabbinin manalar denizi olan din şeyhi, elmana hüve Allah dedi. Bütün yerler, gökler, o yürüyen denizde, o can deryasında çerçöp gibidir. Çerçöpün suda hareket etmesi, oynaması suyun dalgalanmasındandır. Deniz, onları hareketsiz bırakmayı dilerse hemencecik kıyıya atıverir. Kıyıdan kendisine çekti mi, ateş, ota ne yaparsa deniz de onlara onu yapar. Bu sözün sonu yoktur. Ey genç, sen yine Harut ve Marut hikayesine dön.
Evet Sümeyra Hanım, bu bölümde Mevlana Hazretleri Harut ile Marut'un hikayesini gündeme getiriyor tekrar. Bir önceki bölümle bağlantısını kurarak hep düşünmek lazım. Başlangıçta ne yapıyordu? İnsanoğlunun kendisini din yolunda gördüğünü ve artık doğru yolda olduğuna fazla güvendiğinden dolayı zamanla sapıtabileceğini anlatmaya çalışıyordu. Buna misal olarak İblis'i vermişti. Daha sonra da Bağıroğlu Belam'ın hikayesini anlatmıştı. Burada da Harut ve Marut'un hikayesini anlatıyor. Harut ve Marut hikayesi Kur'an-ı Kerim'e de mevzu olmuş bir hikayedir. Ama Kur'an-ı Kerim tabi başka kitaplar gibi işin şey kısmını, tarihsel kısmını çok fazla anlatmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir maksadı vardır. O maksat da insanları hidayete erdirmektir. Yani doğru yola götürmektir. Doğru düşünme yollarını göstermektir Kur'an-ı Kerim'in temel maksadı. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin temel maksadı budur. Bu anlamda baktığımız zaman Bakara suresi 102. ayet-i kerimesinde bu Harut ve Marut'la ilgili olarak şöyle söyleniyor. Süleyman'ın mülkü konusunda şeytanların uydurduklarına tabi oldular. Yani İsrailoğullarını kastediyor burada. Oysa Süleyman küfre sapmadı. Süleyman aleyhisselam, Süleyman dediği Kur'an-ı Kerim'in. Ama şeytanlar küfre girdiler. Şeytanlara büyü ile Harut ve Marut'a indirileni öğreterek, halbuki onlar biz fitneyiz, sakın küfre girmeyin demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlardan karı kocanın arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Elbette Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremezler. Yarar vereni değil, zarar vereni öğreniyorlar. Oysa onu tercih edenlerin ahirette hiçbir nasipleri olmayacağını biliyorlardı. nefislerini sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi. Ayet-i kerime böyle. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman tefsir kitaplarından da Allah Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarının Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü konusunda ihtilaf ettiklerini ve şeytanların uydurduklarına tabi olduklarını söylüyorlardı. Çünkü onlar Süleyman Aleyhisselam'ın büyücü olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki Süleyman Aleyhisselam bir büyücü değildir. Allah'ın gönderilmiş bir peygamberidir. Ve Allah'ın gönderdiği bu peygamberi konusunda küfre sapmanın da kimseye bir faydası da yok. Dolayısıyla burada Harut ve Marut isimli iki melek diye Kur'an-ı Kerim kullanıyor burada. Biz fitneyiz deyip de onlara büyü sayılabilecek o dönemde insanların bilmediği bilgileri veriyorlardı. Ve onlar bu bilgileri öğretirlerken de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz birer fitneyiz. Yani imtihan vesilesiyiz. Bizden öğrendiklerinizi kötü yerde kullanmayın diye nasihat ediyor olmalarına rağmen İsrailoğulları bu surenin tersini yapıyorlardı ve hem Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü konusunda hem de onlardan öğrendikleri konusunda yanlış işler yapıyorlardı. Bu Kur'an-ı Kerim'in Harut ve Marut'la ilgili anlattığı kısaca bundan ibarettir. Ama işte İsrailiyat diye ifade ettiğimiz İsrailiyat'a baktığımız zaman bu Harut ve Marut'la ilgili olarak birçok hikaye anlatılır kitaplarda. Tefsir kitaplarına da geçmiştir. Onu kabaca bilmekte de fayda var. O da şöyle. Harut ve Marut iki melektir. Bunları dünyaya Allah göndermiştir. Ancak onlar insan suretinde dünyaya geldiğinde suret de olsa insanlıktan etkileniyorlar. Ve insanlıktan etkilendikleri için de tıpkı insan gibi bir takım özelliklere sahip oluyorlar. Ve bunlar bir kadın görüyorlar. Güzel bir kadın görüyorlar ki bunun Zühre olduğunu söylüyor kitaplar. Buna aşık oluyorlar ve onunla birlikte olmak istiyorlar. Yani aşklarını ona ilan ediyorlar diyelim. O ise başlangıçta diyor ki ben sizin aşkınızı kabul ederim ancak Allah'a şirk koşarsanız. Tabi onlar bunu kabul etmiyorlar. Bu defa başka bir şart koşuyor. Diyor ki tamam diyor yani diyor madem öyle diyor Allah'a şirk koşmayı kabul etmiyorsunuz. O zaman bir tane çocuk var bu çocuğu öldürürseniz diyor yine kabul ederim daha şeyinizi teklifinizi. Onlar yine kabul etmiyorlar çocuk öldürmeyi. Ve son teklifleri de diyorlar ki yani içki içersen teklifini kabul ederiz diyorlar. Bunlara çok zararlı gelmiyor. Hani içki içmek basit gibi bir şey olarak algılıyorlar. Ve içki içtiklerinde, sarhoş olduklarında bu defa bu kadın onlardan göklere nasıl çıktıklarının sırrını öğreniyor sarhoş ettiğinde. Sonra da sarhoş oldukları için ne yaptıklarını bilmediklerinden önce çocuğu öldürtüyor bu ikisine. Sonra da işte bu çocuğu öldürdükten sonra durumlar ortaya çıkınca bunlar da bir yoldan da çıkarak azıtıp sapıtıp Allah'a da şirk koşmuş oluyorlar. Şimdi aslında bu hikayenin bu kısmıyla ben iyi hatırlıyorum. Babam bize çocukluğumuzda bunu anlatırdı. Nasıl anlatırdı? İçkinin kötülüğü hususunda anlatırdı. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in o meşhur sözü var. İçki kötülüklerin anasıdır diyor. Günümüzde de insanlar içki içiyorlar ve kullandıkları cümle kolayca şu. Ya sarhoş olmadıkça zarar etmez diyorlar. Halbuki İslam düşüncesinde de içkinin azı da çoğu da haramdır. Yani haram olan her şeyin azı da çoğu da haramdır. Çünkü o şeyin ne zaman ortaya çıkacağı, nasıl ortaya çıkacağı, ondaki kötülüğün nasıl ortaya çıkacağını ve hangi hallerde ortaya çıkacağını bilemiyoruz biz. Hikaye bu ama bu hikaye tabii Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılmaz. Ama Mevlana Hazretleri şimdi buradan bize bir şey öğretiyor. Diyor ki bu hikayeyi doğru kabul ederek ki zaten Mevlana Hazretleri'nin herhangi bir şeyin doğruluğu olup olmadığını çok fazla ilgilendirmiyor. Neyi ilgilendiriyor? O hikayenin doğru bir şeyi anlatma konusundaki işe yarayıp yaramayacağını ilgileniyor. Mevlana Hazretleri bununla ilgileniyor ve diyor ki bize daha önce de hatırlayın işte bir önceki okuduğumuz benim bölümde Bağroğlu Belam'ın iyi bir insan olduğu halde Musa Aleyhisselam'la karşılaştığında onu kabul etmeye yaklaşmadığı için kötülüğe döndüğünü misal olarak anlatıyordu. Ondan önce de Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla birlikte daha önce iyi birisi ki adı Azazil'di o zaman. Yani izzetlilerin en izzetlisi olarak hatırlanan şeytan hikayesini anlatıyordu. Ve üçüncü misal olarak da bize bu Harut ve Marut hikayesini anlatıyor. Diyor ki evet bunlar iyilikle hatta melaike tayfasından iki insandı ama sonuçta ne yapıyorlar? Sonuçta kötü olabilir. Mevlana'nın bize anlatmak istediği, bize burada vermek istediği nasihat şey şu. Bugünkü halinize bakarak, bugünkü iyiliğinize bakarak sakın kendinizden %100 emin olmayın. Ve artık ben bu saatten sonra yanlışa düşmem, yanlış yola gitmem demeyin. her halükarda Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilmeniz lazım ve imtihanın ölünceye kadar devam ediyor olduğunu bilmeniz lazım diye bu hikayeyi bize hatırlatıyor. Mevlana Hazretleri bunu bize anlatıyor. Dolayısıyla bununla ilgili olarak baktığımızda hakikaten şu sonuca ulaşmamız lazım. Bu bütün bu anlatılanlardan doğru yolda olmak bir azmi gerektiren bir şeydir. Bir gayreti gerektiren bir şeydir. Ve hani tepeye doğru çıkıyorsunuz veya yukarıya doğru bir şey çıkarıyorsunuz. Durduğunuz zaman, bir an duraksadığınız zaman onun üstünüzdeki baskısını yapar, artarak devam eder. Onun sonuç bitinceye kadar, yani tırmanma bitinceye kadar sürdürmeniz lazım. Arada duraksamamanız gerek. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu anlatıyor. Diyor ki, iman üzere olmak ya da takva üzere olmak bir gayreti ve enerjiyi, sürekli zinde bulunmayı gerektiriyor. Eğer bu zinde bulunmayı, sürekli dikkat kesilmeyi ihmal ederseniz, tıpkı daha önceki bu işte İblis hikayesinde olduğu gibi, Bağır oğlu Belem hikayesinde olduğu gibi, Harut ve Marut hikayesinde olduğu gibi siz de bir kötülükle ne yapabilirsiniz? Karşılaşabilirsiniz. Siz de bir kötülüğe dönebilirsiniz. Hakikaten bakın burada babamın bize anlattığı kısmı işte burasıydı. İçkiden uzak durmazsanız büyük kötülük diye uzak durduğunuz şeyleri de yapabilirsiniz. Hakikaten bu toplumda da bunun nice şeyleri görüyoruz. Yani mesela bugün cinayetlerle ilgili olarak zaman zaman şunu görüyoruz. İşte uyuşturucu kullanmış. Onun etkisindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum diyor. Ve işte bu içki kullanmıştır. Sarhoş edici bir şey kullanmıştır. Onun etkisindeydim, ne yaptığımı bilmiyorum diye ifade ediyor. Dolayısıyla buradan hareket ederek iyi yolda olsanız bile küçücük bir kötülük sizi ne yapabiliyor? Yoldan çıkarabiliyor ve sürekli dikkat üzere olmanız gerekiyor. Sürekli tevazu göstermeniz gerekiyor ve bu kısmını anlatmak için işte Mevlana Hazretleri bize diyor ki kasırga birçok ağaçları kökünden sökerse de alçacık bir ota ihsanda bulunur. Şimdi hakikaten kasırga geldiği zaman ne yapıyor? Ağaçları kökünden söküyor, binaları hatta yıkabiliyor ama otlara bir şey yapmıyor. Bize söylediği şey şu, diyor ki tevazu olun. Yani Allah'ın rüzgarı önünde alçak gönüllü olun ki o size ne yapsın? Zarar vermesin. Eğer siz büyüklük iddia ederseniz ve ben artık Allah katında çok önemliyim. Yani bu Allah katında bile olmuş olsa, Allah katında bir yere geldim, Allah katında sevilen bir kul oldum diye büyüklenmek bile buna dahildir. Bu sizin başınızı ne yapar? Belaya sokar diyor. Mevlana Hazretleri'nin bize anlatmaya çalıştığı, bütün bu hikayeden bize anlatmaya çalıştığı şey, tevazu sahibi olmamız gerektiği, Allah huzurunda benlik iddiasından uzak durmamız gerektiğini bize anlatmaya gayret gösteriyor ki bu rüzgar, bu hikaye, bu misal çok güzel bir misal. Kasırga birçok ağaçları kökünden söküyor ama otlara zarar vermiyor. O yüzden sürekli alçak gönüllü olmak lazım. Bir başka şey daha söylüyor. O sert rüzgar otun zayıflığını acır. Gönül artık sen de kuvvetten dem vurma. Mevlana Hazretleri diyor ki bak o ot diyor kurtarıyor. Sen de o zaman diyor güçlü ve kuvvetli olduğunu diyor iddia etme. Başka misaller de veriyor Mevlana Hazretleri. Zaten şerhe ihtiyaç olmaksızın okuyabiliriz. Balta ağaçların dallarının çokluğundan, sıklığından hiç korkar mı? Hepsini keser. Yani dolayısıyla güçlü kuvvetli olmanın çok fazla bir anlamı yok. Yani ve başka bir misal diyor ki alev odunun çokluğundan dem vurur mu? Yani ne kadar çok olursa olsun alev hepsini yakar gider. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey burada nedir? Alçak gönüllü ve mütevazi olmaktır. Allah huzurunda gerek İşte din gayreti üzerinden bile olmuş olsa, ben şunca gayret gösterdim Allah için, şunca hizmette bulundum onun yolunda demek bile insanı ne yapıyor? Bir benlik iddiasında bulunmak anlamına geliyor ki işte o zaman fırtına gelip sizi kökünüzden sökebiliyor. O zaman ne kadar çok olursanız olun bir ateş sizi yakıveriyor. O işte Mevlana Hazretleri bize burada bunu anlatmaya çalışıyor ve diyor ki manaya nispetle suret nedir ki? Kötüyü baş aşağı tutan ondaki manadır. Ve manadır asıl olan iç dünyamızdır. Biz yapmamız gereken şey bütün şeyimiz iç dünyamızı temiz tutmaktan ibaret olmaktır. İçimizi temizlemeye gayret göstermekten ibaret olmalıdır. Ve yine Mevlana Hazretleri diyor ki dolap gibi dönüp duran göğe kıyas et. Oğul bu kalıbın dönüşü gizli ruhtandır. Yani gökte bütün cisimler dönüyor biliyorsunuz. Bunlar kendiliğinden dönmüyor. Bunları döndüren bir şey var, bir mana var. Aslında alemde olan her şey yine Rabbin tesiriyle olan, Allah'ın yaratmasıyla olan bir şeydir. Bunu asla unutmamak lazım. Bizim doğru yolda olmamız da yine ancak onun yardımıyla mümkün olan bir şeydir. Eğer onun yardımının kesildiğini varsayarsak bunu ne yapamayız? Elimizde tutamayız. Ve bir başka şey daha söylüyor. Can nefesle çıkan o sözü bazen cim haline koyar, bazen ha ve bazen de dal. Yani seslenmeyi nasıl yapıyoruz? Biz ağzımızdan çıkan bir şey var, nefes var. Bu nefes bunu ne yapıyor? Çeşitli şekillere dönüştürebiliyor. Aslında tek nefes geliyor yani. Tek nefes geliyor boğazımızdan. Ama o ağzımızda bazen işte diyelim ki Türkçe harflerden misal verelim. Bazen A'ya dönüşüyor, bazen B'ye, bazen de C'ye dönüşüyor. Bunun gibi yani tek ses geliyor ama bu çevirme bundandır. İşte din de böyledir yani. Siz Allah sizi dilerse doğru yola götürür, dilerse sizi saptıracak bir şey önünüze çıkarır, saptırıverirsiniz. O yüzden de Allah'ın sürekli imtihanı içerisinde olmanız gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve bir misal daha veriyorum. Mevlana Hazretleri diyor ki, Tanrı bu rüzgarı Ad kavmine ejderha yaptı, müminlere rahmet ve hayat. Şimdi bu misalden şunu anlıyoruz. Biliyorsunuz bu Ad kavmi rüzgarla helak ediliyor. Rüzgarla helak edilen bir kavim. Evet diyor, bu Allah rüzgar, aynı rüzgar Ad kavminin helakına sebep oluyor. Peki aynı rüzgar nasıl oluyor da diğer müminlere rahmet oluyor? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimedir bu. Biz yağmurların önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderdik. Hakikaten tecrübe edip bakarsanız yağmurdan hemen önce bir tatlı rüzgar eser aslında. O rüzgardan yağmurun yağacağını anlarsınız biz. Bakın ikisi de rüzgar aslında. Biri işte fırtınaya dönüşüyor, çok yüksek oluyor. Bakıyorsunuz bir kavmin helakına sebep oluyor. Ama birisi de size yağmur getiriyor, yağmur bulutlarını getiriyor. Dolayısıyla ikisi de rüzgardır. Mevlana Hazretleri diyor ki, Allah'ın karşısında dindar da olsanız, din yolunda da gitseniz iki ihtimal var. İsterse, Allah dilerse onu sizin için azap eder, dilerse rahmet eder. Ne yapmanız lazım? Allah'tan yardım istemeniz lazım. Ben Müslüman olana bunu anlatmaya gayret gösteriyor ve diyor ki, alemlerin Rabbinin manalar denizi olan din şeyhi el mana huvallah dedi. Yani mananın hepsi Allah'tır. Her şey Allah'tan zuhur eder. Dolayısıyla bizim her şeyin Allah'tan zuhur ettiğini, her şeyin Allah'a ait olduğunu ve her şeyin Allah'ın dilemesi istikametinde gittiğini bilmemiz gerekiyor. Burada bütün mutasavvıflar gibi, bütün büyük mürşitler gibi Mevlana Hazretleri de bize şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, eğer siz Allah'ın muradı olmaksızın kendi başınıza din yolunda da devam olamazsınız. Siz iyilik yolunda da gidemezsiniz. Bu yüzden kendinizi yok sayacaksınız ve Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Allah'ın yardımı sayesinde iyilik yolunda yolu sürdürebilirsiniz kendinizi. Harut ve Marut gibi ya da bir önceki misalde olduğu gibi Bağıroğlu Belam'da olduğu gibi ya da İblis ile Adem Aleyhisselam hikayesinde olduğu gibi doğru yolda bulunurken bile ne yapabilirsiniz? Sapıtabilirsiniz ki bugün de biz bunların böyle olduğunu biliyoruz ve şahsi olarak da Allah'ın bize sürekli yardım etmesini, insanda bulunmasını niyaz ediyoruz.
Harut ve Marut hikayesinin sonu bu ikisinin Babil kuyusunda cezalandırılmaları. Bu iki melek yani Harut'la Marut cihan halkının günahını, kötülüğünü görünce hiddetlerinden ellerini ısırıyorlardı. Fakat gözleriyle kendi ayıplarını görmüyorlardı. Bir çirkin aynada kendisini görünce yüzünü çevirir, hiddetlenir ve kızar. Kendisini beğenen bir suçlu gördü mü cehennemden bile daha çok hiddetlenir. O bu kibre din gayret adına takar lakin kendi kafir nefsini görmez. Din gayretinin başka alameti vardır. O ateşten bütün bir dünya yeşerir, hayat bulur. Tanrı onlara siz nurdan yaratılmış masum meleklersiniz, suçluları görmeyin. Ey gökyüzünün askerleri, benim kullarım, şükredin ki şehvetten azadesiniz. Eğer size de şehvet verseydim artık gök sizi kabul etmezdi. Sizdeki masumluk benim ismetimin, benim korumamın aksindendir. Bu masumluğu benden bilin, kendinize gelin, lanet şeytan size galip gelmesin dedi. Nitekim peygamberin vahiy katibi kendine de vahiy geliyor zannetti. Tanrı kuşlarının sesi kendinde de var sandı, ıslığı Tanrı kuşunun sesi zannetti. Sen kuşların sesini övüp dursan da kuşun muradını nereden anlayacaksın? Bülbülün sesini tanısan bile gülle ne işi var? Sen nereden bileceksin? Bildiğini farz edelim. O biliş sağırların duyduklarından anladıkları kadardır.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri bu Harut ve Marut hikayesinin son kısmında yine biraz önce söylediğimiz şeyi bize açıkça anlatmaya gayret gösteriyor. Ve buradaki hikayedeki Mevlana Hazretleri'nin bize aktarmasının temel sebebinin iyi yolda olurken de insanların kötülüğe doğru düçar olabileceğini ifade ederek başlıyor. Ve burada bir şey söylüyor. Diyor ki o iki melek, yani Harut ile Marut, cihan halkının günahını, kötülüğünü görünce hiddetlerinden ellerini ısırıyorlardı. Şimdi insanoğlu, temel bir özelliği var insanoğlunun. Aslında kendine bakmak yerine dışarıya bakıyor. Çünkü gözlerimiz zaten dış dünyayı görüyor. Kendi iç dünyamızı görmüyor. Bu yüzden de insanoğlu dışa dönük bir varlık olarak yaşıyor hep. Ve dışarıdakinin, başkalarının suçunu ve günahını görüyor. Ve hakikaten şeye baktığımızda bugün de böyle görüyoruz. Yani Hoca Efendi'nin vaazlarına baktığımızda da hep böyle dışa dönük olarak anlatıldığını görüyoruz. Yani işte başkalarının suçlarını ve günahlarını gördüğümüzde onlarla ilgili doğru yolda olmadıklarını, onların işte yanlış yolda olduklarını, azıttıklarını, sapıttıklarını söyleyip duruyoruz ama kendi iç dünyamıza bakmıyoruz. Mevlana Hazretleri bu Harut Marut hikayesinden de böyle diyor ki başkalarına diyorlardı, ne diyorlardı? Yani biz fitneyiz, bizden öğrendiklerinizi kullanmayın diyorlardı. Başkalarının günahlarını görüyorlardı, başkalarının günaha sapacaklarını görüyorlardı. Ama kendi iç dünyalarında da sapma ihtimallerinin bulunduğunu ne yapmıyorlardı? Hesap etmiyorlardı. Bunlar bile yoldan çıktıklarına göre o zaman siz de yoldan çıkabilirsiniz. Hakikaten bu anlamda baktığımız zaman bizim dindar insanlara baktığımızda özellikle başkalarının günahlarını ve başkalarının kötülüklerini konuşup dururlar. Halbuki başkalarının günahlarını ve kötülüklerini söyleyip onların yanlışlıklarını da söylemenin çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan kendi iç dünyamızda iyilik ya da kötülük üzere olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kendimizin iyiliğe doğru mesafe kat etmemiz gerektiğini, sürekli kendimizi gözetmemiz gerektiğini hesap etmemiz lazım. Bu anlamda o bu kibre din gayreti adını takar lakin kendi kafir nefsini görmez diyor. Şimdi hakikaten bakıyoruz günümüzde de bu böyle. Dindar insanların bir kısmı din gayreti içerisinde dindir ve sürekli başkalarının kötülüklerini görürler ve onların kötülükleri üzerinde saldırırlar. Halbuki kendilerini unuturlar. Bununla ilgili olarak Hucurat Suresi 12. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin gizli işlerini araştırmayın ve birbirinizi çekiştirmeyin. Yani başkalarının günahlarını, başkalarının suçlarını araştırmanın ve onlar üzerine kafa yormanın bir anlamı yok. Zaten Allah bunu yasak ediyor. Herkes kendi iyiliğine bakacak. Ha çok aşikar bir kötülük görürseniz onu da ne yapmanız lazım? Başkalarına söylemenin, başkalarının yanında anlatmanın bir anlamı yok. Bu kötülüğü gördüğünüz insanı bir kenara çekip onlara emri bil maruf, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamanız lazım. Onu başkalarının huzurunda söyleyerek rencide etmenin bir faydası olmaz. Yani başkalarının yanında bir genç diyelim ki işte hani misal olsun diye sigara içen bir genç gördüğünüzde siz onun sigara içmemesi gerektiğini söylerken herkesin yanında söylerseniz tersi bir tesir yapacaktır. Bilakis sigara içmesine yardımcı olacaksınız. Yani sigara içmesi konusundaki şeyin arzusunun şiddetlenmesine vesile olacaksınız. Halbuki bir kenara çekip de güzel bir nasihatle eğer anlatırsanız bu takdirde iyi tesir etmesi mümkündür. Şimdi Mevlana Hazretleri burada da bize bir şey söylüyor. Diyor ki din gayretinin başka alameti vardır. O ateşten bütün bir dünya yeşerir, hayat bulur. Yani başkalarını kötülemenin, başkalarının kötülüklerine bakarak işte onlarla ilgili ileri geri söz söylemenin bir anlamı yok. Halbuki tam tersi, siz biraz önceki misalde olduğu gibi bir kötülük gördüğünüz zaman ne yapmanız lazım? O kötülüğün sizde iyiye doğru tekamül etmesi lazım. Tekamül etmesi lazım, dönüşmesi lazım. Bununla ilgili olarak Fetih Suresi 26. ayet kerimesinde şöyle buyruluyor. İnkar edenler cemiyetin kalbini cahiliye taassubuna yüklemiş. Allah ise müminlerin ve peygamberlerin kalbine sekineti indirmiştir. Allah onları takva kelimesiyle ilişkilendirdi. Çünkü onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi bilir. Şimdi kötü olan insanlar insanlara cahiliyenin taassubunu yüklüyorlar. Cahiliye taassubunu. Halbuki Allah peygamberlere ve müminlere ne yapıyor? Sekinet indiriyor. Yani sakinlik indiriyor, olgunluk indiriyor. Ve bizim hayatın her döneminde olgun davranmamız gerekir. Olgunluk üzere hareket etmemiz gerekir. Eğer bir kötülük görürsek de o kötülüğün ortadan kaldırılıp yeşerilmesi, güzelleşmesi, İslamlaşması ancak sekinet üzere hareket eder. Bağırarak, çağırarak, kötüleyerek ve ya da ilan ederek bu işi yapmanız mümkün değildir. İşte Mevlana Hazretleri bize son bu bölümde de bunu anlatıyor. Diyor ki, din gayreti üzere içerisinde bulunan insanlar başkalarının kötülüklerini söyleyerek insanları iyiliğe ne yapamazlar? Getiremezler. Kendi iç dünyalarını göz önünde bulundurmalı ve başkalarının da yeşermesi için gayret göstermeli. Bunu yaparken de Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu sekineti esas alarak bu işi yapmalılar diye de bitiriyor bu bölümünü.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.